Ayrım 17. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 230. Ay oyuna getirilir. Sunuk Almi. Sunuan ya da başka bir deyişle ay, çok önceleri evrenin efendisiymiş. Bir gün örümceğe sedir ağacı liflerinden bir ip yaparak onu yeryüzünden gökyüzüne doğru uzat demiş. Çok geçmeden tilki ve alakarga bir ip bulup ona tırmanmışlar. Gece geç vakit onun gökyüzünün dibine iliştirilmiş olduğu yere varmışlar. Alakarga gökyüzünde bir delik açmış ve ikisi birlikte içinden geçmişler. Alakarga bir ağacın tepesine uçarken tilki kendini bir gölün içinde bulmuş. Tilki orada susamuru kılığına girmiş. Meğer ay gölde bir tuzak kurmuşmuş ve susamuru bu tuzağa yakalanmış. Ertesi sabah ay susamurunu tuzaktan çıkarıp kurutmak üzere derisini yüzmüş ve leşini kaldırıp tütsü evinin bir köşesine atmış. Bir sonraki gece susamuru ayın iyice uykuya dalıp horlamaya başlamasını beklemiş sabırla. Sonra ayağa kalkmış, gerilmiş olduğu yerden postunu almış ve tekrar üstüne giymiş. Ay hala horlayıp dururken evi ve gökyüzü dünyasını gözden geçirmiş. Dışarı çıktığında köknar, çam ve sedir ağaçlarından kocaman bir ormanla yüz yüze gelmiş. Bazılarını köklerinden sökerek onları ruhsal güçleriyle koltuğunun altına taşıyabileceği kadar küçültmüş. Diğer koltuğunun altına ise ayın gün ışığı saçmaya yarayan aletini sıkıştırmış. Tütsü deliğinin dibinden bir parça ateş almış, etrafına yapraklar, küller ve ağaç kabukları yerleştirmiş ve diğer bir elinde taşımış. Güneşi ayın evinde saklanırken yakalamış ve onu da diğer eline almış. Derken susamuru alakarganın açmış olduğu deliği bulmuş ve kendini tekrar tilkiye dönüştürmüş ve ipe tutunarak tekrar dünyaya geri dönmüş. Sonra da insanlara ateşi vermiş. Tekrar ağaçları yerlerine koymuş, gün ışığını getirmiş ve her yere ısısını ve ışığını yaysın diye güneşi yerli yerine yerleştirmiş. İnsanlar tilkinin gökyüzünden getirip de onlara sunduğu şeyler yüzünden pek mutlu olmuşlar. Bu arada ay kendine gelmiş. Susamuru postunun ve güneşin çalınmış olduğunu farkına varınca küplere binmiş. Yeryüzü insanlarından birinin bu oyunu ona oynadığını iyi biliyormuş. Evin etrafındaki ayak izlerini takip ederek örümceğin yapmış olduğu ipin ucuna varmış. Ay, yeryüzü dünyasına kadar onun peşinden giderim diye düşünmüş. Ama yola çıkar çıkmaz ip kopmuş. Ay ve ip bir yığın halinde birlikte düşerek bir dağı oluşturmuşlar. Bu tepenin bugünkü adı Mount Cedar. Sunukam'ın yani ayın yüzü onun kayalıklı yamaçlarından birinde hala görülebilmektedir. Kaskad dağlarının uçsuz bucaksız ormanları tilkinin gökyüzünden getirip de ektiği çam ağaçlarından oluşmuştur. 1953 yılında Ella Clark tarafından kaydedilmiştir. Çakal yıldızları yerleştirir. Wasco. Bir zamanlar hepsi kardeş, birlikte gezen 5 tane kurt varmış. Avlanırlarken ne tür et bulurlarsa bulsunlar, bunu çakalla paylaşırlarmış. Çakal bir gün kurtların gökyüzüne baktıklarını fark etmiş. Çakal, "Kardeşlerim, orada niye öyle durmuş yukarı bakıyorsunuz?" diye sormuş. En yaşlı kurt, "Hiç canım," diye karşılık vermiş. Ertesi akşam çakal, onların gene gökyüzünde bir şeye baktıklarını görmüş. En yaşlıdan bir küçük kurda sormuş neye baktıklarını ama bir yanıt alamamış. Bu böyle 3-4 gece devam etmiş. İşlerinden hiçbiri bunun ne olduğunu çakala söylemek istemiyormuş çünkü onun bu işe de burnunu sokacağından hiç şüpheleri yokmuş kurtların. Çakal bir gece en genç olanına sorunca küçük kurt diğerlerine "Hadi söyleyelim çakala orada ne gördüğümüzü ha? Bir halt etmeyecektir," demiş. Bunun üzerine anlatmışlar ona. "Orada iki hayvan görüyoruz. Ta oralarda ulaşamayacağımız bir yerlerde." Çakal, "Ne duruyoruz? Hadi çıkıp bakalım onlara," demiş. "İyi de bunu nasıl becereceğiz?" Çakal, "Pah, benim için çocuk oyuncağı," demiş. "Oraya hiç zorlanmadan nasıl çıkarız size göstereceğim." Çakal bir sürü ok toplamış ve onları bir bir gökyüzüne fırlatmaya başlamış. İlk ok saplanmış göğe, sonra ikincisi de ilk oka. Her bir ok bir evvelkinin arkasına saplanmış ve gökyüzünden yere inen bir merdiven meydana gelmiş. Çakal, "Artık çıkabiliriz yukarı," demiş. En yaşlı kurt yanına köpeğini almış ve onun arkasından da 4 kardeş ve çakal çıkmaya başlamışlar yukarıya. Bütün gün ve ertesi gece boyunca tırmanıp durmuşlar. Bir sonraki gün de çıkmaya devam etmişler. Bu böyle sürüp gitmiş günler ve geceler boyu, ta ki sonunda gökyüzüne ulaşana dek. Gökyüzünde dikilip kurtların aşağıdan gördükleri iki hayvana bakmışlar. Bunlar iki boz ayıymış. Çakal, aman yaklaşmayın ha demiş. Paramparça ederler bizi. Andım olsun. Ama en genç iki kurt çoktan başlarını alıp yola çıkmışlarmış bile. Onu diğer iki kurt takip etmiş. Yalnız en yaşlı kurt yerinden kıpırdamamış. Kurtlar boz ayıların yanına vardığında hiçbir şey olmamış. Kurtlar oraya çöküp ayılara bakmaya başlamışlar. En yaşlı kurt ortalığın süt limanı olduğunu emin olunca köpeğini de alıp yanlarına gidip oturmuş. Çakalın hiç niyeti yokmuş. Ayılara güvenemiyormuş ama ne güzel manzara diye düşünmüş. Öyle birlikte oturmuşlar, ne güzel görünüyorlar. Sanırım bunu böyle bırakmalıyım ki herkes görsün. Böylece insanlar gökyüzüne baktıklarında buna dair çok güzel bir hikaye var deyip benim hakkımda hikayeler anlatacaklardır. Evet ya, böyle işte. Çakal onları öyle bırakmış orada. Aşağıya geri inerken arkasından bütün okları toplamış. Yeryüzüne vardığında oradan yukarı bakıp yarattığı şeyin güzelliğiyle gurur duymuş. Bugün onlar hala aynı şekilde durmaktadırlar orada. O takım yıldızların adı bugün Büyük Ayı'dır. Başınızı yukarı kaldırıp da baktığınızda üç küçük kurdun sap kısmını oluşturduğunu ve ortada yaşlı kurdun hala yanında köpeğiyle oturduğunu görürsünüz. İki en genç kurt çanağın bir kısmını, iki boz ayı diğer kısmı oluştururlar. Ayıların olduğu taraf kutup yıldızına bakar. Çakal bu güzel manzara karşısında sürüyle başka yıldızlar da yerleştirmek istemiş gökyüzüne. Tablo gibi bir sürü yıldız serpiştirmiş göğe ve artan yıldızlardan da samanyolunu yapmış. Çakal işini bitirince tarla kuşuna seslenmiş. Kardeşim demiş, ben göçüp gittiğimde göğe bakıp da böylesine düzenlenmiş yıldızları gördüklerinde herkese bunu yapanı ben olduğumu anlat, olur mu? Bu benim becerim. Tarla kuşu hala çakalın hikayesini anlatır durur herkese. 1977 yılında Barry Lopez tarafından dile getirilmiştir. Işığın çalınması, Tisim Siyan. Bu güneşin çalınması efsanesi, kuzeybatı kabilelerinin çoğunun en gözde kahramanı dev kuzgunu Raven the Giant gözler önüne serer. Bir zamanlar hep zifiri karanlık egemenmiş her yere ve asla gündüz olmazmış. Dev, kuzgun postunun üstüne geçirip uzun bir süre suların üstünde uçarak gökyüzünü terk etmiş. Yorulduğunda babası reisin ona vermiş olduğu yuvarlak taşı düşürüvermiş. Taş denize düştüğünde üstünde kestirip dinlendiği kocaman bir kaya haline almış. Sonra tekrar doğuya doğru uçmaya devam etmiş ta ki Sikiena ırmağının kaynağında ana karaya ulaşana dek. Oraya vardığında her ırmak ve derede her türlü balık olsun diyerek son balığı ve alabalık yumurtaları serpiştirmiş sulara. İçin meyvelerle doldurmuş olduğu kurutulmuş deniz aslanı derisinden torbasını açarak her dağ, tepe, vadi ve ova bunlarla dolsun diyerek onları da yeryüzüne serpiştirmiş. Bu karanlıklar dünyası yalnızca çok açık gecelerde yıldızların ışığıyla bir parça aydınlanıyormuş. Ama hava bulutlu olduğunda zifiri karanlık basıyormuş her yanı. Bu karanlıkta nasıl yiyecek bulunabileceği konusunda endişeli olan dev de en az insanlar kadar sıkıntı içindeymiş. Onun geldiği yerde ışık varmış ve onu aşağıya indirmeye karar vermiş. Üstüne kunduz postunu geçirdiği gibi gökyüzünde bir delik bulana dek yukarı doğru uçmuş ve o delikten çıkıp gitmiş. Sırtından kunduz postunu çıkararak onu deliğin yanına koyduktan sonra evrenin reisinin evinin bulunduğu kaynağa kadar yürümüş. Orada yere oturup beklemeye koyulmuş. Çok geçmeden reisin kızı elinde bir kovayla eve su getirmek üzere kapıda belirmiş. Dev onun pınara doğru geldiğini görünce hemen bir sedir yaprağı kılığına girerek suyun üzerinde yüzmeye başlamış. Kız yaprağı hiç fark etmeden kovasını doldurarak suyu içince yaprağı yutuvermiş. Kısa bir süre sonra kız hamile kalmış ve bir oğlan çocuğu doğuru vermiş. Reis ve karısı bundan pek hoşlanmışlar ve kısa bir süre sonra oldukça güçlenen ve ortalıklarda emeklemeye başlayan çocuğa bakıp beslemişler. Derken nasıl olduysa bebek durmadan hama hama diye ağlamaya başlamış. Ne yaptılarsa bebeği sakinleştirememişler. Reis hemen kabilenin yaşlarını toplayarak onlara bebeğin neden durmadan ağladığını sormuş. İşlerinden beri dikkatlice bebeğe kulak verince ne dediğini anlamış. Reise o ma için ağlıyor demiş. Bugün ışığının içinde saklandığı ve reisin evinde bir köşede asılı duran sandığın adıymış. Bu dünyamıza gelirken devin aklında kalan bir şeymiş. Reis onu derhal asılı olduğu yerden indirilip ocağın yanında yere konmasını emretmiş. Bebek anında ağlamayı keserek Ma'yı evin içinde yuvarlamaya başlamış. Reis çocuğun oyunlarına alışıp da dikkati dağılana dek 4 gün boyunca durmadan onunla oynamış. Bunun üzerine çocuk, aslında dev tabii, Ma'yı kaptığı gibi omzuna atıp koşarak evden kaçmış. Onu gören biri, "Hey, dev Ma'yı kaptı kaçıyor!" diye bağırınca evrenin bütün sahipleri peşine düşmüşler. Ama o gökyüzündeki deliğe ulaşmış, kunduz postunu sırtına geçirmiş ve elinde Ma ile aşağıya uçmuş ve peşindekiler evlerine dönmüşler. Dev bu sefer Nas Irmağı'nın ağzından başlayarak karanlıkta yola koyulmuş. Bir süre sonra kanolarından attıkları ağlarla Olaken tutmakta olan bir takım insanların bağırıştığını duymuş. Dev elinde Ma kıyıya oturmuş ve onlardan kendisine birkaç balık atmalarını istemiş. Yalancı diye bağırarak isteğini geri çevirmiş balıkçılar. Üstünde kunduz postu da olsa onun dev olduğunu biliyorlarmış. Dev, "Bakın bana bir balık atın yoksa Ma'yı kırarım ha!" diye onları tehdit etmiş. Balıkçılar buna rağmen onu azarlamaya, hakaret etmeye devam etmişler. Dev isteğini 4 kere tekrarladıktan sonra Ma'yı kırıvermiş. Birden ortalık günlük güneşlik oluvermiş. Kuzey rüzgarı olanca hızıyla esmeye başlamış ve aslında kurbağa olan balıkçılar ta dağlık bir adaya varana dek sulara kapılıp ırmak boyunca sürüklenip gitmişler. Kurbağalar burada karaya çıkmaya çalışmışlarsa da dondurucu kuzey rüzgarı yüzünden donarak kayalara yapışıp kalmışlar. Onlar hala oradalar ve yeryüzünde o günden beri hep gün ışığı var. 1916 yılında Franz Boas tarafından kayda alınmış olan bir efsaneye dayanmaktadır. Geyik Avcısı ve Beyaz Mısır Bakiresi Teva. Çok zamanlar önce San Juan halkının eski memleketinde bugünkü San Juan'dan bakıldığında kalıntıları görülebilen köyde büyüsel anlamda yeteneklerle bezenmiş 2 genç kardeş yaşarmış. Genç çocuk geyik avcısı diye biliniyormuş. Çünkü daha küçücük bir oğlan çocuğuyken bile çıktığı avdan eli asla boş dönmeyen tek avcı olmuş. Adı Beyaz Mısır Bakiresi olan kız ise eşine rastlanmaz çanak çömlekler, elbiseleri köyde hiçbir kadının yanına yaklaşamayacağı kadar güzel süslemeler yaparmış. Bu ikisi köydeki en yakışıklı ve en güzel iki insanmış ve ebeveynlerini hiç mi hiç şaşırtmayacak bir şekilde birbirlerinden ayrı yapamazlarmış. Onların tanrılar tarafından kutsanmış olduğunu farkında olan köy halkı evlenmelerinde bir beis görmüyormuş. Ve bir süre sonra evlenmişler de ve kendilerinden daha yaşlı insanların umutlarının aksine daha da fazla birlikte olmaya başlamışlar. Beyaz Mısır Bakiresi çanak çömlek yapım ve işlemelerden elini eteğini çekmeye başlarken geyik avcısı köyünde yaşamakta olan birçok insanı açlıktan kurtarabilecekken avcılık yapmayı bırakmış. Hatta dinsel görevlerini bile unutmaya başlamışlar. Çiftin endişeli ebeveyninin isteği üzerine köyün yaşlıları toplanmışlar. Bu genç çift kabilenin yıllar boyu yaşayıp saygı gösterdiği gelenekleri göz ardı ediyormuş. İnsanlar kızgın tanrıların onları sel, kıtlık, hastalık ya da köyün başına getirebilecekleri bir başka bela ile cezalandırmasından pek korkuyorlarmış. Ama geyik avcısı ile Beyaz Mısır Bakiresi köyün yaşlılarının yalvarmalarını göz ardı ederek hiçbir şeyin onları ayıramayacağına dair ant içip daha da bir birbirlerine sarılmışlar. Henüz ilkbahar yüzünü gösterip bütün doğa güzelliklerini cömertçe sergiliyor olmasına karşın köyü bir kasvet havasıdır almış yürümüş. Derken hiç beklenmedik bir anda Beyaz Mısır Bakiresi hastalanmış ve 3 gün içinde ölüp gitmiş. Geyik avcısının matemi görüldük şey değilmiş. Hiç konuşmadan, yiyip içmeden, karısını bir sonraki gün erkenden defnedilecek olan cesedinin başında nöbet tutmuş. Ölümden sonraki 4 gün boyunca köydeki herkes bir içeri bir dışarı dolaşıp durur ve yapılmış olası yanlışlıklar yüzünden tövbeler eder. Bu yaşanması zor bir dönemdir. Çünkü ölenin ruhu bir rüzgar, nereden geldiği belli olmayan bir ses ve hatta insan şeklinde ortaya çıkabilir. Bu tür bir ziyareti önlemek için köylüler gömülmeden önce ölen kişinin başına giderler ve ondan şefaat dilerler. Ve ölümden sonraki 4. gün akrabalar bir araya gelerek ölen kişinin bir daha dönmemek üzere ölüler diyarına gitmesini sağlamak amacıyla bir ayin yaparlar. Ama geyik avcısı karısının ölümünü bir türlü kabullenemiyormuş. Onu bu 4 günlük arada görebileceğini bildiğinden köyün etrafında dolaşıp durmuş. Çok geçmeden daha ilerlere, tarlalara doğru uzanmış ve oradayken 4. günün gün batımı gelip çatmış. Akrabaları köyde Beyaz Mısır Bakiresi'nin ruhunu azat etme ayinleri için ateşler yakarken, o orada çalıların dibinde küçük bir ateş yakmış. Geyik avcısı daha da yaklaşınca, hayatta olduğu kadar güzel bir halde, üstünde süslü giysileriyle karısını görmüş. Kaktüsten bir fırçayla uzun saçlarını tarıyormuş son yolculuğuna hazırlık olarak. Ağlayarak dizlerini kapanıp, ruhunun azat edilme ayinleri tamamlanmadan evvel koluna girip onunla beraber köye dönmesi, kendisini terk edip gitmemesi için yalvar yakar olmuş. Beyaz Mısır bakiresi onu azat etmesi için kocasına yalvarmış. Çünkü o artık canlıların dünyasına ait değilmiş. Geri dönecek olduğu takdirde ruhların çok kızacağını ve zaten her nasılsa kısa bir süre sonra eskisi kadar güzel olmayacağını ve kocasının onu dışlayacağını anlatmış. Adam ölümsüz aşkıyla onları asla kimsenin ayıramayacağına dair yeminler ederek kızın ricalarını geri çevirmiş. Sonunda kızcağız verdiği sözün takipçisi olacağını söyleyerek ona acımış. Tam akrabaları onun ruhunu azat etmeye yarayacak yiyecekleri sunmak üzere tapınağa doğru yürürlerken çift el ele köye girmiş. İnsanlar onu görünce akılları başlarından gitmiş ve köy halkı ve yaşlılar onu azat etmesi için geyik avcısına tekrar yalvarıp yakarmışlar. Adam isteklerini geri çevirince köyün üzerine belirsizlik dolu bir korku havası çökmüş. Çift evine geri dönmüş ama daha birkaç gün bile geçmeden geyik avcısı karısından hoş olmayan kokular gelmeye başladığını fark etmiş. Kadının yüzü gitgide gri bir hal alıyor, teni inanılmaz derecede buruş buruş oluyormuş. İlk başlarda sadece sırtını dönerek yatmaya başlamış sevdiği kadınına. Daha sonra çıkıp damda uykusuz geceler geçirmeye başlamış ama Beyaz Mısır bakiresi onu hiç yalnız bırakmıyor, gelip yanına oturuyormuş. Köydekiler zamanla bir deri bir kemik haline almış olan Beyaz Mısır bakiresi çılgınlar gibi peşinde geyik avcısının karısıyla köyün içinde köşe kapmaca oynamasını yadırgamamaya başlamışlar. Bu böyle bir zaman sürüp gitmiş. Ama sisli bir sabah vakti uzun boylu heybetli bir kişi köyün ortasındaki küçük dans alanında ortaya çıkmış. Cismin üstünde beneksiz antilop derisinden bir cübbe varmış ve elinde de o zamana kadar kimsenin görmediği büyüklükte bir yay tutuyormuş. Sırtındaki sadakta ise gene o zamana kadar kimsenin görmediği büyüklükte iki kocaman ok varmış. Öyle köyün orta yerinde dikilerek her evin içine işleyen bir sesle geyik avcısıyla Beyaz Mısır bakiresine seslenmiş. O kadar etkileyici bir sesmiş ki bu, çift son derece uysal bir halde hemen çıkıp gelerek karşısına geçmiş. İnsanın iliklerini donduracak kadar korku uyandıran bu çifte ruhlar aleminden yollandığını, çünkü ikisinin insanların örf ve adetlerine karşı gelerek ruhları kızdırdıklarını anlatmış. Bu bencil davranışlarıyla köyün dirlik ve düzenini bozup huzursuzluğa neden olmuşlardı. Bu kadar beraber olmak istiyorsanız isteğiniz yerine getirilecek demiş. Sonsuza dek gökyüzünde birbirinizi kovalayacaksınız. İnsanların yaşamak istiyorlarsa göreneklere göre hareket etmeleri gerektiğine dair gözle görünür birer örnek olarak. Bunu dedikten sonra geyik avcısını okun birinin üzerine koyarak onu batının alçak semalarını fırlatmış, Beyaz Mısır bakiresini de diğer oka koyarak onu da kocasının tam arkasına yerleştirmiş. Köydekiler o gece batıda iki yeni yıldız görmüşler. İlki kocaman parlakmış ve gökyüzünde doğuya doğru hareket etmeye başlamış. İkincisi titrek ve daha küçük yıldız ise hemen onun peşinden gidiyormuş. Teva'ya göre bu bugün bile hala böyle sürüp gitmektedir. Büyük olanı hayatının baharında oraya yerleştirmiş olan geyik avcısıdır. Daha soluk olanı ise Beyaz Mısır bakiresidir. Öldükten sonra oraya konan. İşte böylece sonsuza dek kocasının arkasından dolaşıp duracak. Teva'nın anlatımından çeviren Alfonso Ortiz'dir. 4. Bölüm. Çetin Yiğitlik Öyküleri, Canavarlar ve Canavar Yok Ediciler. Şimdiye kadar birçok çeşit kültürel kahraman tanıdık ve onların nasıl soylarını yarattığına ya da insanlarına nasıl mısır ve ateş sağladığına kulak verdik. Burada ise canavar, dev, cadı ve iblis kılığında önlerine çıkarılan çetin sınavlara karşı durmak için efsanevi güçler bolluğundan yararlanarak ejderhaları ya da devleri öldüren kişiler olarak sahneye çıkmaktadırlar. Her ne kadar kültürlerin birçoğunda ortak olarak dağda yaşayan bir devden, bekçilik yapan, yırtıcı ve vahşi bir hayvandan, çoğunlukla bizon ya da bozayı kılığında doymak bilmeyen bir iştahla insanları yutup, dipsiz işkembesine yollayan canavardan ya da ateş veya yakıcı sıcakla girişilen çetin uğraşlardan söz edilse de, kahramanın karşı durmak zorunda olduğu belalar kıta genelinde bir epey değişkenlik gösterir. Bölgesel değişkenlikler kendine has bir takım kültürlerin yansımasıdır. Öyle ki Kuzey Pasifik masallarında zıpkın etkenken orta ormanlık bölgeler ya da büyük göller çevresinde belirgin bir şekilde kar kızağı göze çarpar. Hikayelerin kendisi çok kere yerel doğanın görünümünü, çok eski savaşların anılarını açıklamak amacıyla kahramanların başından geçen olaylar kullanılarak yaratılış efsanelerinden kaynaklanmaktadır. Kızılderili kahraman akıllara durgunluk verici yetenekler sergiler. İstediği her kulağa bürünebilir ya da gerekli gördüğünde görünmez olabilir. Doğaüstü güçleri ona çoğunlukla düşlerini giren yer ya da gök ruhlarınca bahşedilir ya da büyücüler tarafından verilir. Gücünü belki de karşı çıktığı birçok çetin sınavlardan sonra alt ettiği bir başka doğaüstü güçten gasp etmek zorunda kalabilir. Bazen de bilek kuvveti kadar aklını da kullanarak o gücü çalıverir. Elde ettiği özellikler ve büyü gücü özellikle Güneybatı'da olmak üzere aynı zamanda eş güdümlü ayinlerle de ilişkilidir. Bir kahramanın doğumu hep sırlarla örtülüdür. Ya bir düş sırasında annesi ziyaret edilir ya da başka bir rastlanmadık biçimde hamile bırakılır. Kahraman çoğunlukla ya güneşin ya da sabah yıldızının oğludur ve de insanlara has tutkular ve kırılganlıklar sergilerken aynı zamanda geldiği soyun karakteristik özelliklerini de taşır. Çocuk kahraman pek çabuk büyür ve daha 6 veya 7'sine geldiğinde canavarlara veya devlere kafa tutabilir. Gözü pek ve meraklı genç, kısa zamanda ebeveynlerinin kontrolünden çıkacağını belli eden davranışlarda bulunur. Bir keresinde bir erkek kardeşiyle kız kardeş, ebeveynlerinden birinin saldırısına karşı koymak zorunda kalmıştır. Kızılderili kahraman son derece rahatlıkla doğayla kaynaşır, hayvanlarla konuşabilir, hayvanlar da çoğunlukla akıl vererek ya da içinde bulunduğu zor durumdan çıkmasına yardım ederek ona karşılık verirler. Onların kılığına girer, onlar da onu taşır ve saklarlar. Kahraman çoğunlukla kendisi hayvandır ya da daha çok Old Man Coyote, kocamış çakal adam, Bear Man, ayı adam, Spider Woman, örümcek kadın veya yırtıcı Man Eagle, kartal adam gibi aynı zamanda hayvandır da. Avrupalılar bu hikayelerden bazılarında başka diyarlardan gelmiş silahları, kesici aletleri ve hediyeleriyle özel bir güce sahip yaratıklar olarak bazen halim selim, bazen de kötü, dolaylı biçimde boy gösterirler. Bu hikayeler Kızılderili masalcıların Avrupa destanlarından ağır ama düzenli bir şekilde etkilendiklerini belli eder. Kahraman günün sonunda kazansa da hikayeye canlılık ve heyecan katan korkunç rakibidir. Canavarlar ve ejderhalar her biçimde görünebilir ve tabii istediklerinde biçimde değiştirebilirler. Birçok kabilece ortak olarak bilinen Siyuların büyük su canavarı Tehi veya Uncegila'dır. Onun kocaman fosilleşmiş kemikleri Nebraska ve Dakota'nın Badlands civarına saçılmış bulunmaktadır. Doğu ve batıdaki birçok kabilede Nobody, hiç kimse, Great Rolling Head, koca yuvarlanan kafa anlatılır. Bu yaratık çayırlarda ve dağlarda yuvarlanır ve önüne gelen her şeyi yıkıp geçerken kocaman dişleriyle insanları ısırıp büyük bir iştahla yer. Diğer kahramanlar Doğu'nun korkunç devi Yeitso, devasa etobur antilop Delget ya da kocaman insan yiyen kuşlar gibi yaratıklarla çarpışmak zorundadırlar. Pulu derisinin koruduğu Tlingit kahramanı Stone Ribs, taş kaburga, katil balinaların lorduyla savaşır ve masum insanlara bir dualar eden, onlara kötü büyüler yapan hain cadılar ve hayaletler hep vardır. Lanet dünyaya tek bir canlı kılığında girer ama ailesi çabucak çoğalıverir. Gerçek gibi bir kahramanın başından dert hiç eksik olmaz. 17. ayrımın sonu, sayfa 247.